Dokuzuncu ayrım.
Ben benim. Birkaç ay sonra Rich hala çöpü döküp bahçeyle ilgilenmekten başka bir şey yapmıyor ve Liza'nın öfkesi de sürüyordu. Liza ile konuştuğumuzda kendi davranışlarını değiştirmemiş olduğunu gördüm. Her zamanki gibi Rich'in arkadaşlarını ağırlıyor, onun çamaşırlarını yıkıyor, yemek hazırlıyor, bulaşıkları yıkıyor ve hatta Rich'in çalışma odasını temizliyordu. Liza ağzıyla şöyle diyordu: "Yorgunum, öfkeliyim ve bu konuda bir şey yapma ihtiyacı duyuyorum." Ama davranışlarıyla statükoyu koruyordu. Kısacası sorunu hakkında bir şey yapma sorumluluğunu üstlenmiyordu. Ama neden yapsın ki? Davranışını değiştirmeyi gereken Rich değil miydi? Karısına karşı adil ve düşünceli davranmak onun görevi değil miydi? Liza uzun süredir bu ilişkide değişiklik yapmaya çalıştığına göre değişme sırası artık Rich'e gelmedi mi? Siz ve ben böyle düşünebiliriz ama bunun önemi yok. Burada önemli olan şu anki durumun Rich için sorun yaratmaması. İşlerin şu anki halinden memnun ve değiştirmek gibi bir isteği yok. Liza kendi sorununu çözmek için bir şey yapmazsa bunu onun yerine kocası da dahil hiç kimse üstlenmeyecektir. Günün birinde Liza bu duruma dayanamaz hale geldi ve davranışlarını, sözlerini uydurmaya başladı. Öncelikle bir tasarı oluşturdu. Yapmaya devam edeceği söz gelimi onun için oturma odasının ve mutfağın temizliği çok önemliydi. Bu iki yerin kötü durumda olmalarına izin veremezdi. Ve artık yapmayacağı işlerin listesini hazırladı. Yapmayacağı işleri Rich'in üstleneceğini umuyordu. Ama o bunu yapmazsa ya da bu işler yapılmadan hayatlarına devam edeceklerdi. Planını Rich'e anlattıktan sonra uygulamaya soktu. Rich sonraki iki ay boyunca eskisinden de tembel davranarak onu denedi. Ama Liza kararlı tavrını sürdürüyordu. Ev işlerinin çoğunu hala o yapıyordu. Çünkü evin temizliğine Rich'ten daha fazla önem veriyordu. Ama zamandan ve enerjisinden tasarruf etmek için başka yollar buldu. Haftada 3 akşam çocuklarına ve kendine yemek için sandviçler hazırlıyor ve Rich'i de akşam işten geldikten sonra kendi yemeğini hazırlamaya zorluyordu. Rich yemeğe arkadaşlarını davet ettiğinde bu konularda yardımcı olmayı aslında sevse bile yine de alışverişe çıkmıyor ve yemek yapmıyordu. Liza zamanını ve enerjisini nelere harcamak istediğini ve nelere harcamayacağını belirlemişti. Liza bu değişimi Rich'e karşı değil, kendisine karşı duyduğu sorumluluk nedeniyle gerçekleştirmişti. Eğer grev ilan etmiş olsa etmiş ya da bütün bunları Rich'ten intikam almış olmak için yapmış olsaydı, aralarındaki sorunlar daha da derinleşirdi. Rich'in de bazı değişiklikler gerçekleştirdiğini ve Liza'nın bunlara tepki olarak karşı adımlar attığını eklemeliyim. Birbirimize genellikle lütfen değiş ve lütfen eskisi gibi ol karışımı mesajlar veririz. Rich ev işlerinin bir kısmını üstlendiğinde Liza hemen ona istemediği halde önerilerde bulunmaya ya da onu bu işe yeterince iyi olmadığı için eleştirmeye başladı. Bir insandan ev işlerini daha çok üstlenmesini istedikten sonra ona "Bu işi benim yaptığım gibi yap" ya da "Bu işi yapmanı istediğim şekilde yap" demek değişimi engelleyen bir adımdır. Liza, Rich'in ev işlerinde daha çok ilgilenmesini gerçekten istiyorsa, ki bu o alandaki kontrolün bir kısmını ona devretmek istediğini gösterir, Rich'in bu işi kendi yöntemiyle yapmasına da hazır olmalıdır. Rich'in bu konuda yetersiz yüklenmesine son vermek için kendisi de aşırı yüklenmeyi bırakmalı. Tabii ki Rich evi onun standartlarına uygun şekilde temizlemeyebilir. Sonuçta bu konuda ikisinin standartlarının aynı olmadığı açıkça görülüyor. Ama Liza onun çabalarına saygı duyup işine burnunu sokmazsa, tabii Rich ondan yardım istemedikçe, Rich'in ev işlerindeki becerisi zamanla artacaktır. Rich'in değişmeye başlamasıyla birlikte Liza bir sorun daha yaşadı. Kocasının daha çok ev işi yapmasından öte ev işi yapmayı istemesini de istiyordu. Liza dün gece bulaşıkları yıkadı diyordu ama akşamdan geri kalan kısmını surat asıp oturdu. Buna değmez. Burada da Lisa'nın değişimden huzursuzluk duyduğunu görüyoruz. Surat asmak Rich'in sorunu. Onun duygularını onarmak ya da değiştirmek Lisa'nın işi ya da sorumluluğu değil. Bugüne kadar surat asmaktan kimse ölmemiş olsa da dünyanın duygusal kurtarıcıları olan kadınlar diğerlerinin duygularıyla baş etmeye çalışmalarına izin vermekte büyük zorluk çekerler. Lisa uzaklaşmaktan ya da eleştirmekten kaçınabilirse ve Rich'in istediği gibi somurtmasına tepki göstermeden izin verebilirse kocasının surat asmaları zamanla geçecektir. Ama Lisa buna değmez dediğinde sorun Lisa'nın sorunu haline geliyor. Ve bunu söylemesi köklü bir ilişki modelini değiştirmeye karşı duyduğu karmaşık duyguları yansıtıyor. Kuşaklar boyunca kadınların otoritelerinin ve becerilerinin kabul edildiği bir alanda kontrolü elinden bırakmak Lisa'ya kolay gelebilir mi? Ev işi yapmak Lisa'yı annesini, büyük annelerine ve onlardan önceki tüm kadınlara bağlıyor. Bu onun geleneğinde var. Üstelik asla takdir edilmese de aslında ev işi değerli ve önemli bir iş. Tabii ki ev işleri sıkıcı olabilir ve paylaşılmaları günlük yaşamı kolaylaştırabilir. Ama yine de Lisa'nın bu konuda karmaşık duygulara sahip olması son derece doğal. Ve belki de Lisa'nın yaşamında Rich'in yerine kendisinin becerikli uzman rolünü üstlenebileceği başka çok az alan bulunuyor. Son bir soru daha. Lisa değişim konusunda gerçekten ciddiyse her şeyin ortaya döküleceği bir kavgaya neden girmiyor? Lisa ciddi olduğunu sesini yükselterek gösteremez mi? Eğer Lisa'nın kendisini iyi hissetmesini sağlayacak ve durumu eskisi gibi sürdüremeyeceği konusunda açıklık kazanma sürecinin bir parçası olacaksa kavga etmekte kötü bir şey yoktur. Bu tür çatışmalarda önemli olan kavga etmekten ya da etmemekten, sesimizi yükseltip yükseltmemekten çok, Lisa örneğinde ev işlerinde aşırı yükselmeye artık devam edemeyeceğimize duyduğumuz inancın artmasıdır. Duygusal aşırı yüklenme daha çok kadın işi. Kadınların benliksizleşmeye ve yetersiz yüklenmeye yönlendirildiklerini daha önce belirtmiştik. Bu nedenle aşırı yüklendiğimiz bir alan olduğunda bu işi Lisa'nın ev işleri konusunda yaptığı gibi sürekli yakınarak da olsa intikam alır gibi yaparız. Ne de olsa başka birinin çoraplarını toplamak dışında hangi alanda aşırı yüklenebiliriz ki? İlişkilerde kadınlar genellikle kurtarıcı ya da tamir edici rolü üstlenerek aşırı yüklenirler. Diğer insanları şekillendirmek ya da sorunlarını çözmek bizim görevimizdir. Üstelik bunu yapmak gücümüz dahilindeymiş gibi davranırız. Bir kişinin attığı ya da atamadığı tüm atımlara tepki verebilir ve sıkıntıyla yoğun öfke ya da umutsuzluk arasında gidip geliriz. Yardım etme çabalarımızın işe yaramadığını görünce durup farklı bir şey yapmayı dener miyiz? Tabii ki hayır. Sandra ve Larry örneğinde 3. bölüm gördüğümüz gibi başarısız çabalarımız iki katına çıkarır ve sonuçta istediğimiz gibi şekillenmeyen, aşırı yüklenen bireye gittikçe daha çok öfkeleniriz. Diğerlerine kendi acılarıyla başa çıkıp kendi sorunlarında çözme alanı tanıyan bir ayrılık düzeyine ulaşmakta ne kadar da zorlanıyoruz. Ayrılık ve birliktelik güçlerini dengeleme zorunluluğunu erkekler de yaşıyorlar. Ama onlar huzursuzluklarını kendilerini uzaklaştırarak ve ilgilenmeyerek, kısacası ben adına bizi feda ederek halletme eğilimini gösterirken, biz kadınlar duygusal aşırı yüklenmeyi, yani biz adına beni feda etmeyi yeğliyoruz. Bu iki mutsuz ve dengesiz seçeneğin cinsiyetler arasında paylaşılma şekli hiç de şaşırtıcı değil. Toplumumuz erkeklerde duygusal yakınlığın önemine prim vermiyor ve onların kendilerini soyutlamalarıyla ilgisizliklerini teşvik ediyor. Kadınlarsa birinci çalışma enerjilerini kendi sorunlarına yöneltmek yerine başkalarının sorunlarıyla aşırı derecede ilgilenmeye yönlendiriyorlar. Birinci duygusal enerjimizi kendi sorunlarımızı çözmeye yöneltmediğimizde diğer insanların sorunlarını kendi sorunlarımız gibi üstleniyoruz. Diğerlerinin sorumluluğunu üstlenmekte ne sakınca var? Bazı açılardan hiçbir sakınca yok. Biz kadınlar kuşaklar boyunca diğerlerini koruyarak, yardım edip besleyerek ve huzur vererek kimlik ve saygı kazandık. Tabii ki başkalarına bağlılık duymak, insanlara sevgi ve saygı göstermek, gençlerin büyümelerine yardım etmek hem kadınlar hem de erkekler için en değerli erdemler. Ama diğerlerinin sorunlarına karşı aşırı tepki verdiğimizde bize ait olmayan sorumlulukları üstlendiğimizde ve kendi denetimimiz altında olmayan şeyleri denetlemeye çalıştığımızda sorun çıkıyor. Diğer bir birey adına aşırı yüklenmemiz, öfkelenmemize ve sonuçta kimsenin gelişmesine yardım edemememize yol açıyor. Louis ile erkek kardeşinin öyküsü aşırı yüklenme kavramına daha da açıklık kazandıracaktır. Bu öyküyü okurken öykünün Louis ile oğlu, büyük babası, kayınvalidesi, patronu ya da arkadaşı arasında da geçebileceğini aklınızda bulundurun. Erkek kardeşim tam bir baş belası. Erkek kardeşi Brian'ı reddetmek üzereymiş gibi bir hali olan Louis, anlayışsız ya da duygusuz biri gibi görünmek istemiyorum diyordu. Bu kadar kötü durumda olduğu için Brian adına üzülüyorum ama aynı zamanda ona öfkeleniyorum da. Yaptığı iki şey beni sinir ediyor. Öncelikle bunalıma girince arayıp para ve öneri istiyor. Sonra parayı harcıyor, tabii asla geri ödemiyor ve önerilerimi göz ardı ediyor. Onu iki terapiste gönderdim ama yarım bıraktı. Yaşamını düzeltmek için okuyabileceği kitaplar önerdim. Beni aradığında onunla telefonla konuştum. Tabii ki hep ödemeli arıyor ve hayatını düzene sokmak için neler yapabileceğini söyledim. Brian beni dinliyor ama sonra söylediklerimi yapmıyor. Onunla yüzleşmeyi denedim ama bu da işe yaramadı. Kendimi artık tükenmiş ve öfkeli hissediyorum. Ama o yine de benim kardeşim ve onu geri çeviremiyorum. Annemlerle arası bozuk. Benden başka gidecek kimsesi yok. Louis ile kardeşi arasında nasıl bir etkileşim modeli var? Brian telefon edip imdat diye çığlık atıyor. Louis hemen onun yardımına koşuyor. Ardından Brian hayatına eskisi gibi devam ediyor ve kısa bir süre sonra yeni bir bunalıma girince ablasını arıyor. Louis ya katı ya da anlayışlı bir tavır gösteriyor ama her iki durumda da 24 yaşındaki kardeşine kendisini nasıl düzelteceğini söylüyor. Ama Brian düzelmiyor. Louis öfkeleniyor ve döngü sürüyor. Suçlu kim? Umuyorum ki artık bu suçluluk terimiyle düşünmeyi bırakmışsınızdır. İlişkiler çizgisel, A, B'ye neden olur ya da B, A'ya neden olur olmaktan çok döngüseldir. A ve B'ye karşılıklı olarak döngüyü teşvik ederler. İlişkide bir model oluştuğunda bu modeli iki tarafta sürdürür. Döngüsel dansın sürmesinde Louis'in oynadığı rol ne? Louis aşırı yüklendikçe kardeşi daha da yetersiz yüklenecek. Yani Louis yardım ettikçe Brian onun yardımına ihtiyaç duyacak. Louis kendi kuşkularını, zayıflıklarını ya da yetersizliklerini Brian'a anlatmadıkça Brian ikisi adına bunları daha çok ifade edecek. Louis, Brian'ın sorunları konusunda duygusallaştıkça Brian kendine iyice bakamaz hale gelecek. Louis'in ablalık sorumluluğunun olumlu yanları bulunabilir. Yine de o, kardeşinin yeterliliği pahasına aşırı yükleniyor. Bu, kardeşinin sorunundan Louis'in sorumlu olduğu anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Ne Louis hayatını yönetmekte onu yetersiz hale getiriyor, ne de Brian Louis'i kendini kurtarmaya zorluyor. Louis'in kurtarıcı ve Brian'ın kurtarılan rolleri kuşaklar ötesine götürülebilen aile modellerinden kaynaklanıyor. İkisi de kendi davranışlarından sorumlu ve Louis'in davranışları yakındığı sorunun yalnızca %50'sini oluşturuyor. Sizce Louis durumu değiştirmek için ne gibi adımlar atmalıdır? Sorununu Brian'a onu suçlamadan aktarmasına ne dersiniz? Louis ona ilişkilerinin sakin olduğu bir dönemde yaklaşıp şöyle diyebilir. Beni para ya da öneri istemek için aradığında ilk tepkim vermek oluyor. Ama verdikten ve bunun işe yaramadığını gördükten sonra pişmanlık duymaya başlıyorum. Bu denli sıkılmamın nedeni belki de benim yararlı olma isteğim. Ama durumun bu şekilde devam etmesini istemiyorum. Geri ödeyecek durumun yoksa lütfen benden para isteme ve işleri kendi bildiğin gibi yürüteceksen öneri de isteme. Bu işe yaramaz ya da en azından modeli değiştirmeye yetmez. Bu tür bir iletişim Brian'ı suçlamaya, Brian sen sömürücü, sorumsuz ve zorlayıcı bir psikopatsın ya da amaçlarını yorumlamaya beni kullandığını düşünüyorum tercih edilebilir. Yine de Louis sadece duygularını ifade ederek ya da Brian'ın değişmesini isteyerek bu aşırı yüklenme, yetersiz yüklenme modelini değiştiremez. Bunun için aşırı yüklenmeyi bırakması gerekmektedir. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Yardımcı olmamayı öğrenmek. Louis, Brian'la aralarındaki eski modeli değiştirmek istiyorsa, yardımcı olmaktan vazgeçerek işe başlayabilir. Basit mi geldi size? Diğer insanları kurtarıp düzeltmenin kutsal bir görev olduğuna inananlar için dünyadaki en zor şey yardımcı olmaya çalışmaktan vazgeçmektir. İnsan yardımcı olmamayı nasıl becerebilir? Diğer bir aile üyesini kurtarmaktan nasıl vazgeçer? İşte size bir örnek. Brian yine sıkıntı içindeyken kendisini aradığında Louis onu anlayışla dinleyebilir ve bu durumu hakkında sorular sorabilir. Sonunda da abartıya kaçmadan şöyle diyebilir. Gerçekten zor günler geçirdiğin anlaşılıyor Brian. Bunu duyduğuma üzüldüm. Brian'ın para istemesi durumunda da şöyle yanıt verebilir. Sana daha fazla para vermemeye karar verdim Brian. Bazı şeyler için para biriktiriyorum ve bunun benim için daha öncelikli olduğuna karar verdim. Kendi başınasın oğlum. Louis bunu sıcak ve espri bir tarzda söyleyebilirse daha iyi olur. Brian'ın onu bencillik bu diye suçlaması halinde ise şöyle diyebilir. Sanırım haklısın. Yaşlandıkça bencilleşiyorum. Brian'ın öneri istemesi durumunda ise kendisine engel olup şey hiç bilemiyorum ya da keşke yardım edebilsem ama aklıma hiçbir şey gelmiyor diyebilir. Ardından da o anda kendisinin cebelleşmekte olduğu sorunlardan söz edip kendi sorunu hakkında Brian'ı bir fikri olup olmadığını sorabilir. Louis'in yapabileceği diğer bir şey de Brian'ın kendi çözümlerini bulma yeteneğine güvendiğini ifade etmek. Uzun zamandır hayatını düzene çok sokmaya çalıştığını biliyorum. Ama sonunda her şeyi halledeceğine eminim. Bence sen gerçekten akıllı bir insansın. Yardımcı olmamayı öğrenmek, ilişkilerde belli bir tutum benimsemeyi, ayrılık ile birliktelik güçleri arasında denge kurabilmeyi gerektiriyor. Louis'in beni bu işe karıştırmaya kalkma, bu benim sorunum değil demesi halinde eski model değişmeyecektir. Bu tepkici ve mesafe koyucu bir konumdur. Aynı şekilde Louis'in bundan sonra sana tavsiye ya da para vermeyeceğim çünkü bu senin için iyi değil demesi de senin için en iyi olanı ben bilirim tavrını benimsemesi anlamına gelir. Yardımcı olmayı öğrenmek, diğer kişilerin sorunlarının çözümlerinin bizde olmadığını kabullenmeye başlamamızı gerektirir. Doğrusunu söylemek gerekirse, kendi sorunlarımızın çözümlerini bile bulamadığımız zamanlar oluyor. Öneride bulunmakta ne kötülük var? Louis bütün hayatı boyunca Brian'a asla öneride bulunmamalı mı? Değişim yolunda ilerlediklerinde ve model değişmeye başladığında, eğer Brian öneri isterse ve eğer Louis bu önerinin yararlı olacağına inanırsa o zaman öneride bulunabilir. Ama tabii öneriden öneriye de fark vardır. Diğer kişiye uyup uymayacağını kesinlikle bilemediğimiz bir fikri belirtmekte olduğumuzu görüyorsak öneride bulunmanın benim düşünceme göre veya benim deneyimimde bu işe yaradı bir zararı yoktur. Ama diğer kişi için en iyi olanı bizim bildiğimizi varsayar ve bizim yönetimimizi kullanmasını isterse o zaman aşırı çalışmış oluruz. Önerilerini Brian'a uygulamaması karşısında Louis'in öfke duyması, öneride bulunmaması gerektiğini gösteren bir işaret. Yaşamları konusunda son sözü biz söyleyebilirmiş gibi davranmamız durumunda yakınlarımız bizim önerilerimizi göz önüne almakta zorluk çekebilirler. Söz gelimi Louis'in yönetimi, Brian'ın profesyonel yardıma ihtiyaç duyduğu konusunda söylev çekmek ve sonra bunu yapmadığı için ona öfkelenmek. Louis'in kendisine fikri sorulması durumunda şöyle demesi Brian'a bu fikri değerlendirme fırsatı verebilir. Kendi yaşamımda terapi bana çok yararlı oldu. Bu nedenle terapiyi destekliyorum. Ama herkes aynı değildir. Sen sorunları kendi başına daha iyi hallediyor olabilirsin. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bu şekilde öneri yapmak stratejik bir adımdan çok kardeşinin ayrılığını ve diğer bir kişi olduğunu göz önüne alan olgun bir yaklaşımdır. Dahası bu yaklaşım insanların farklı olduklarını ve hepimizin kendi hakkımızda en yetkin uzman olabileceğimizi kabul etmek anlamına gelir. Pes etmemek. Maggie ile annesi örneğinde gördüğümüz gibi duygusal olarak pes etmemekten daha önemli bir şey yoktur. Özellikle de bir modeli değiştirdiğimizde. Louis'in görevi Brian'a sorunlarını çözmesinde yardım etmekten vazgeçerken bir yandan da onun için duyduğu kaygıyı göstermektir. Bunu nasıl yapabilir? Louis son günlerinde kardeşini arayıp ona şöyle diyebilir. Sana pek yardımcı olamadığımı biliyorum ama ne durumda olduğunu öğrenmek ve sana değer verdiğimi göstermek istedim. Brian'la bağlantısını arttırabilir ve onun ailesiyle birlikte yaşam yemeğine davet edebilir. Geriye çekilip diğer kişiye kendi sorunlarıyla uğraşma fırsatı vermek, duygusal uzaklaşmayla aynı şey değildir. Louis Brian'ın yardımına koşmaktan vazgeçmekle birlikte zor zamanlarında ona ilgi ve destek gösterebilir. Değişmekte olan bir ilişkide bu noktada duygusal teması korumak kolay değildir. Konumumuzdan ve üzerimizdeki baskıdan, bu baskıların büyük bölümü değişme konusundaki kendi huzursuzluğumuz oluşturur. Karşısında konumumuzu nasıl koruyacağımızdan emin olmadığımızda kavga etmek ya da duygusal olarak uzaklaşmak eğilimini gösterebiliriz. Pes etmemek, genellikle öfke, bu şekilde davranmasına rağmen onunla neden ilişki kurayım ya da atalet, bu adımı atmak isteğini duymuyorum şeklinde dışarıya vurulan büyük bir iç dirence karşı koymamızı gerektirir. Yetersiz yüklenen kısmımızı paylaşmak. Louis sorunlarını ve acılarını terapi seanslarında bana anlatıyordu. Ama kendi ailesi içindeyken ve özellikle de Brian'ın yanında gayet iyi görünüyor ve kimseden yardıma ihtiyaç duymuyordu. Tüm iyi aşırı yüklenenler gibi Louis de kendi mücadele ve zayıflıklarını Brian'la paylaşmanın söz konusu bile olamayacağına inanıyordu. Sıkıntılı olduğumu Brian'a asla anlatmam. Bunu yapmayı istemiyorum. Zaten onun yeterince sorunu var. Brian benim duygularımla başa çıkamaz. Onu neden sıkıntıya sokayım ki? Bana yardım etmek için yapabileceği bir şey yok. Louis ile Brian arasındaki ilişkide aşırı derecede bir kutuplaşma vardı. Brian sadece zayıflığını ve Louis de sadece gücünü ifade ediyordu. Louis eski modeli değiştirmek için kendisi hakkında daha dengeli bir tablo sunabilir ve kendi sorunlarının bazılarını Brian'la paylaşabilir. Söz gelimi, Brian yaşadığı krizleri atlatmak için aradığında ona şöyle diyebilir: Brian, yardımcı olmayı çok isterdim ama şu anda ben de pek iyi değilim. Bütün gün kendimi berbat hissettim. Kendini kötü hissetmene çok üzüldüm ama şu anda başkasına aktaracak enerjim yok. Sorunun nedenlerinden biri işimden tatmin olmamam. Bugün her şey daha da kötüye gitti ve kendimi yıkılacak gibi hissediyorum. Sıkıntı yaşayan ya da yetersiz yüklenen bireylerle uğraştığımızda onlar işin yapabileceğimiz en kötü şey, onların sorunları üzerine yoğunlaşıp yardım etmeye çalışmaktır. Yapabileceğimiz en yararlı şey ise kendi yetersiz yüklenen kısmımızı onlara aktarmaktır. Ve tabii karşı adımlar. Louis, Brian'ın karşı adımlarına karşı da hazırlıklı olmalıdır. Brian hiç kuşkusuz eski modeli yeniden kurmaya çalışacaktır. Eğer istediği şey elektrik faturasını ödeyecek paraysa, bir sonraki isteği ya açlıktan ölmek ya da hapse atılmak üzere olduğu bir anda gelecektir. Gerçek denemeyi bu noktada yaşarız. Ya eski modele dönmek için bir bahane bulur ve diğer kişiyi suçlarız. Öz kardeşimin sokaklarda ölmesine izin veremezdim ya. Ya da huzursuzluğa ve suçluluk duygusuna katlanıp yeni konumumuzu koruruz. Louis Brian'ın yardımına koşmamayı ya da onun sorunlarını çözmemeyi, tabii bu arada ona duygusal destek verip teması sürdürecektir.